Ayrım 15. Onurlu Aydın biyografileri 1. Sayfa 189. Bir Aydın Tavrı. Jean-Paul Sartre. Tavır, Ağustos 2005. Aydın olmanın kült bir örneğine dönüşen Jean-Paul Sartre, 21 Haziran 1905'te Paris'te doğdu. İlk romanı Bunaltı'yı 1938'de yayımladı. Bu ilk eserinde felsefi düşüncelerini, yani varoluşçuluk, romanın baş kahramanı Rogoenti'nin aracılığıyla dile getirdi. 1940'ta düşünce, eylem ve ilişkileri nedeniyle Naziler tarafından esir alındı ve bir Nazi toplama kampına götürüldü. Esaretten kurtuluşun ardından faşizme karşı Fransız direniş hareketine katıldı. Bu süreçte bir yandan direniş cephesi içinde savaşırken, diğer yandan da felsefi düşüncelerini anlattığı Varlık ve Hiçliği yazdı. Sartre için antifaşist direnişle sanatsal üretim birbirinin karşısında şeyler değildi. Zira her ikisi de aydın olmanın doğal ve zorunlu sonucudur. Faşizmin hakim olduğu koşullarda silah ve kalem birbirlerinin tamamlayıcısıdır. Ki düşünce ve davranış bütünselliği aydın olmanın olmazsa olmazları arasındadır. Aynı yıllarda bir başka varoluşçu düşünür Martin Heidegger de Hitler'in danışmanlığını yapıyordu. Bugün felsefe tarihine özel olarak da varoluşçuya ilgi duyanlar dışında kimse Heidegger'in ismini bilmez. Doğaldır. Zira Heidegger bir aydın değildir. Doğrudan ya da dolaylı biçimlerde zulmün yanında saf tutanlar aydın olamazlar. Sartre, ikinci paylaşım savaşı sonrası felsefi ve edebi etkinliklerine devam ederken, aynı zamanda vatandaşı olduğu Fransız devletinin Cezayir'deki işgal ve zulmüne cepheden tavır aldı. Çünkü o, zulme karşı mazlumun yanında olmayı, aydın sorumluluğunun bir gereği olarak görüyor ve buna uygun davranıyordu. Böyle davranmayanlara ise haklı olarak acımasızdı. Bu savaşı yargılıyorsunuz ama hala Cezayir savaşçılarıyla dayanışma cesareti gösteremiyorsunuz diyordu. Bu savaşta taraf olmamaya çalışanlara. Kendi ifadesiyle celatlara saygı gösteren kurbanlardan tiksinen Sartre, mazlumların celatlara karşı şiddetini de haklı ve meşru görüyordu. Çünkü o insanın insan olma adına sonuna kadar direndiği bir dünyadan yanadır. Ve yine Sartre'a göre özgürlük direnmektir zaten. Başkalarının lütfuyla da özgür olunamaz. Bu çerçevede zulme yönelen devrimci şiddetin kendini yaratan insandan başka bir şey olmadığını söyleyerek devrimci şiddeti de olumluyordu Sartre. Bu yanıyla da aydın tutarlılığına sahip olan Sartre ile her türden şiddete karşı olmayı ilke edinen aydın figürleri arasında uçurum olduğu gerçeği göze çarpar. Dostu Francis Fanon'un Yeryüzünün Lanetlileri kitabına yazdığı ön sözde emperyalist, kapitalist ülkelerin gerçeğine dair şöyle der Sartre. İyi biliyorsunuz ki biz sömürücüleriz. İyi biliyorsunuz ki biz kıtaların altınını ve diğer madenlerini, sonra da petrolünü aldık ve bunları yaşlı ana vatanlarımıza götürdük. Bizde insan olmak demek, sömürgeciliğin suç ortakları olmak demektir. Değil mi ki hepimiz bu sömürüden yararlandık? Nobel Edebiyat Ödülü, Sartre'ın altını çizdiği bu sömürünün bir sonucuydu. Bu ödül 1964 yılında kendisine verildiğinde tereddütsüz reddetti. Sömürünün yarattığı kan ve gözyaşıyla ıslanmış bir ödüle ihtiyacı yoktu onun. Aydın misyonuyla ortalıkta dolaşıp böylesi ödüller almaya teşne olanlarla Sartre arasındaki uçurumun derinliği büyüktür. Amerika Birleşik Devletleri'nin Vietnam halkına yönelik saldırı, katliam ve işgalinin karşısında da Sartre vardı. Amerikan saldırganlığının katliam ve vahşetini gözler önüne sermek üzere oluşturulan 1966'da Russell mahkemesinin başındaki ismin Sartre olması da doğaldı. Ki Sartre'a göre gerçekleri vermek her zaman iyidir. Gerçekler devrimcidir. Kitlelerin gerçeği bilmeye hakları vardır. Doğrudur. Gerçek devrimcidir. Tam da bu nedenle egemenler gerçekliğin bilinmesini istemezler. Her türden araç ve biçimle gerçekleri saklamaya, çarpıtmaya ve kendi düşüncelerinin yaygınlaşmasını sağlamaya çalışırlar. Bu koşullarda aydının görevi muktedirlerin maskesini indirmek, yalanlarını açık etmek ve gerçekleri açıklamaktır. Sartre'ın hayatı boyunca yaptığı bu olmuştur. 1970'li yılların Avrupa'sında irili ufaklı anti-emperyalist, anti-kapitalist grubun eylemleri yaşanmaktadır. Alman emperyalizmini tahammülsüzleştiren bu grupların en dikkat çekeni RAF'tır. Terörist olmakla yaftalanan RAF üyelerine karşı Alman kontrgerillası yok etme operasyonlarına başlar. Bu operasyonlar sonucu birçok raf üyesi tutsak düşer ve tecrit hücrelerine atılır. Rafçıların politik düşünce ya da eylemlerine katılır ya da katılmazsınız ama vicdan sahibi bir insan, sorumluluk sahibi bir aydın olarak tecrit işkencesine karşı ne yaparsınız? Sorunun cevabını yine Sartre'nin pratiğinde buluruz. Sartre, ilerleyen yaşına ve rafçıların hakkında estirilen teröristler yaygarasını aldırmaksızın, tecrit işkencesinin karşısında ve raf tutsaklarının yanında bulunmayı, aydın sorumluluğunun bir gereği saydı. Bu çerçevede raf tutsaklarına destek verdi. Tecriti bir insanlık suçu olarak mahkum etti ve hatta raf tutsaklarını hapishanelerde ziyaret etmeye çalıştı. Sartre'ın bu tavrına bakınca, ülkemizde aydın geçinenlerin tecrit karşısındaki suskunluklarından hareketle, aydın bilinci, vicdanı ve sorumluluğuna sahip olup olmadıklarını daha iyi görmek mümkün. Sonuç olarak 100 yaşına basan Sartre bir aydın olarak hem de aydın olmanın ne olduğunun ölçütü olarak hala yaşıyor. Peki yaşayan ülkemizin aydınları ne yapıyor? Karadır atları, kapkara. Nallarında kapkara demir. Pelerinlerinde parıldar. Mürekkep ve mum lekeleri. Ağlamak nerede, onlar nerede? Hepsinin de kurşundan beyni. Garcia Lorca. İzolasyona karşı 5 yıldır süren direnişin başlangıcından itibaren ölmeyin, direnişi bırakın çağrıları yapan aydın kişilerin geçtiğimiz günlerde koşulsuz silah bırakma çağrısı yapmaları kendi içinde tutarlı bir anlayışın ürünüdür. Ancak bu tutarlılığın aydın sorumluluğuna tekabül ettiği söylenemez. Zira aydın olmanın, aydın sorumluluğu taşımanın tarihten süzülüp gelen ölçütleri vardır. Örneğin doğaya, topluma, tarihe ve insana dair gerçeklerin bilgisine ulaşmak ve bu gerçekleri açıklamak. Dolayısıyla ilerici düşüncelere sahip olmak, haksızlığın karşısında olmak. Dolayısıyla zalimin karşısında ve mazlumun yanında saf tutmak. Zorbalık karşısında ilke ve düşüncelerinden vazgeçmemek. Dolayısıyla bu uğurda bedel ödemeyi göze almak. Tarihe aydın olarak geçen kişiliklerin tutumlarına bakarak özetlediğimiz bu ölçütlerin gereğini yapanlara aydın denilebilir ancak. Şeyh Bedrettin, Thomas More, Emile Zola, Jean-Paul Sartre, Jean Genet, Ruhi Su, Hasan Hüseyin, Nazım Hikmet, Yılmaz Güney gibi aydınların bu olgunun içini nasıl doldurdukları yaşayan birer örnektir. Bu örneklerin solun tarihine yazılmış olması ise rastlantı değildir. Zira sol duruş ve düşünceler, aydın duruş ölçütleri olarak sıraladığımız özellikleri kapsar ve kendi doğasında barındırır. Ancak bozulan şeyler aslının aynısı olarak kalmazlar. Başka bir şey olurlar. Dolayısıyla solda yaşanan, yaşatılan ve yaşanması dayatılan bozulma, aydın olgusu içinde bir tür çürümeye tekabül etmiştir. Deyim yerinde ise, solcu geçinen imamlar bozulunca, aydın geçinen cemaatte çürüme kaçınılmaz olmuştur. 1980'lerden itibaren solun maruz kaldığı iktidarsızlaştırma operasyonunun aydınlara yansıması iyi diş edilme olmuştur. Bir diğer ifadeyle burjuvazinin fiziki ve ideolojik saldırıları karşısında tutunamayarak düzen içileşen ÖDP gibi kimi sol kesimler kendilerini artık sadece aydın addetmeye başlamıştı. Böylece zaten sadece aydın olanların burjuvazinin yedeğine düşeceği bir zemini de yaratmışlardır. Bu iki kesim giderek iç içe geçerek sol kavramının da aydın olgusunun da içine etmişlerdir. İşte böylesi bir süreç sonunda imal edilen bu aydın gerçeği, iktidar ve halk güçlerinin karşı karşıya geldiği her çatışmada kendisini üçüncü taraf olarak ifade eder olmuştur. Bunun sol bir tutum ya da aydın tavrı olmadığı malum. Zira doğru ve yanlış, gerçek ve yalan, haklı ve haksız, zalim ve mazlum arasındaki karşıtlık ve çelişkide bir üçüncü taraf yoktur. Var olan ise kendilerini aydın zanneden ya da bizim aydın sanmamız istenen bu kişilerin yanlışın, yalanın, haksızın ve zalimin yanında saf tutmasıdır. Ki zulme karşı direnen insanlara direnmeyin demenin başka bir anlamı ve açıklaması yoktur, olamaz. Zalim ve mazlum arasında kendilerinin icat ettiği bir Araf tepesinde durmayı meşruiyet sayan böyleleri aydın sayılamaz. Ki sınıflar mücadelesinin arafı yoktur. Lenin'in dediği gibi ya burjuva ideolojisi ya da sosyalist ideoloji. Burada ikisinin arasında bir şey yoktur. Bu nedenle sosyalist ideolojinin her küçümsenişi, ondan her uzaklaşma aynı zamanda burjuva ideolojisinin güçlendirilmesi demektir. Kendilerini üçüncü tarafta ya da Araf'ta görenlerin bulunduğu yer aslında zalimlerin safıdır. Ve bunların mazlumlara söyleyebildiği tek şey size tokat atana diğer yanağınızı uzatın düsturundan başka bir şey değildir. Eğer ki mazlumlar bu ulemaları dinlemez ve kendilerine zulmedenlerin ellerini kırmaya kalkarlarsa, bu kişiler hep bir ağızdan bağırmaya başlarlar. Her türden şiddete karşıyız. Eğer 100 yaşına ulaşan Sartre bu kişileri duysaydı herhalde, hepiniz katilsiniz demekten geri durmazdı. Çünkü cellatlardan şefaat dilenmeyi vaaz eden bu kişiler aslında bir tür katildir. Onlar her şeyden önce aydın kişiliği ve kimliğini katlediyorlar ve böylece beyaz sarayların bembeyaz bayraklı ulemalarına dönüşüyorlar. Ama halk bayrakların beyazını değil, kırmızısını seçer her zaman. 15. ayrımın sonu, sayfa 193.